Ayrım 8.
Sinsi sinsi yükselmeli. Nasıl edip o mandalinayı Yasemin'le bağlamalı? Çok özel bir temel nota olmalı bulacağımız. Madame Duvalier'in yelpazesi vahşice gidip geldi. Hulu ona ayak uydurabilmek için kendisininkini hızlandırdı. Ama işlerin sırasını karıştırmayalım. Efendim madame, özgün bir temel nota gerek bize, bulacağız da. Tüm bilgilerimi ortaya dökmem gerekse bile kesinlikle bulacağız. Unutma ki ben kasırga damlasını bulduğum zaman siyahlar onun formülü artık ebediyen kayboldu demişlerdi, hatırladın mı? Haklısınız. Ama daha önce aşırı pişirme konusunda sorunumuz var. Koku yeterli miktarda kuvvetli ama tam anlamıyla kuvvetli değil henüz. Bu işte biz büyük oynuyoruz şehri. Elimizde Fransa'nın yarısında diksi rüzgara estirecek bir ham madde var. Paramız yok diye bu işi batıracak değiliz. Nasıl çözümleyeceğiz biliyor musun? Babamın yağıyla. Madam durgun giden işlerini canlandırmaya kararlıydı. Eski itibarını yeniden kazanabilmek için Yasemin'i yeni parfümünde ana tema olarak seçmişti. Kıymetli bir çiçek olduğunu biliyordu. Botanik bir platindi Yasemin. Çiçeklerin şampiyonuydu. Parfüm sanayindeki performansının tek rakibi güldü. Ama bir primadonna gibi bazı koşullarda şarkısını söylemeyi reddederdi. Yasemin'in buhar damıtması sırasında çıkan ısıya asla toleransı yoktu. Kaynayan su bile yeterdi çiçeklerinin esans kokusunu öldürmeye. Yasemin yağının damıtılmadan özünün çıkarılması gerekiyordu. Bu işte sallanan bir dişi kapının tokmağına bağlamak kadar kolay bir şey değildi. Önce taç yaprakları bir eriyik içinde hafifçe süzdürmek gerekiyordu. O eriyikte saflaştırılmış heksandı. Madame Lavoie'nin bingo pijamanın çiçeklerine bunu yapmış, iyi sonuç almışlardı. Ama sonra eriğin ortadan kaldırılması şarttı. Hiçbir kibar kadın vücuduna saniyede kullanılan heksandan sürmek istemezdi. Ne kadar saflaştırılmış olursa olsun, eğer parfümeri Duvalier'in bir hızlı buharlaştırıcısı ya da vakumlu pompası olsa, o heksanı Yasemin yağından öyle bir hızla ayırırlardı ki Japon hızlı trenleri yanında hiç kalırdı. Ama ne yazık ki Royal Caddesi'ndeki küçük dükkanın böyle teçhizata verecek parası yoktu artık. Üçüncü dünya örümceklerinin fason ağlara, sineklerin mavi kurdeleye nasıl onun ağı çıkışmazsa bu dükkanda aynı durumdaydı. Böyle olunca Lili ve Vulu elde ettikleri usareyi kaynama sıcaklığının altındaki suda demlendirip bir filtre tüpünden geçiriyor, alkolle damıtıyor, inşallah iyi olur diye ummak zorunda kalıyordu. Lili Duvalier cüce bir denizaltıya benzeyen burnunu esans çanağına yaklaştırdığında ah geceye özgü bir sıcaklık sarmıştı beynini. Kendini yıldızların suyunda banyo yapıyormuş gibi hissetmişti. Yarı saydam erkek meleklerin spermleri arasında yüzüyor, tropik gecelerin mavi şurubunu tadıyordu sanki. Yasemin'in insanı esir eden etkisi kapıp sürüklüyordu onu. Ama aşırı pişme etkisini gözden kaçıracak kadar da sarhoş olmuş değildi elbette. Bir baygınlık vardı eriyikte. İşte tekrar çiçeklemeye, eski yönteme dönmeye o anda karar vermişti. Babasının kullandığı yöntemdi o. Çiçeklemede taç yapraklar tepsilere konmuş yağ yatırılır, yağ kokusunun büyük kısmını emene kadar bekletilirdi. Çiçekler tükenince yenileri konurdu. Sonunda yağ artık çiçek kokularıyla doyma noktasına ulaşırdı. O zaman o biriken çiçek aroması alkol banyosuyla yağdan ayrılırdı. Bunların hep elle yapılması şarttı. Zor, zaman isteyen bir işti. Yavaş olurdu. Paris ve New York şirketleri için fazla yavaş bir yöntemdi ama tam anlamıyla üstün bir öz elde edilirdi. Üretilen esans o Jamaikalı'nın getirdiği ham maddeye de madamın bulmaya ahdettiği temel notaya da layıktı. Zor olacak ama babamın yağına dönüyoruz, tamam mı? Haklısınız. Efendim? Tamam madam, sonuna kadar yanınızdayım. Madame Duvalier'in yelpazesi durakladı. Bilezikli şiş bilekleri sanki bir dur ıslığı duymuştu. Sonra umutları yavaşlamış, hayalleri çoğalmış olarak yine gidip gelmeye başladı. Gel bir kase soğuk domates çorbası içelim Cherry. Sonra bir iki saat kestiririz. Saat 10 olunca ortalık laboratuvarda çalışabilecek kadar serinlemiş olur. Keşke üst kata klima taktırabilseydiniz. Ama Vulu, senin gibi sapasağlam bir çiftçi kızı neden uyuyabilmek için klimaya ihtiyaç duysun? Ben uykudan söz etmiyorum madam. Ben o zerzevatlardan söz ediyorum. Pencereden içeriye uçup yatağıma konan sebzelerden. Öf, birisi senin dikkatini çekmeye çalışıyordur. Gül gönderecek kadar da kibar değil besbelli. Belki de o deli Jamaikalıdır. Yo hayır madam. Bingo pijama güzel kokar. Ne demek istiyorsun Cherry? Boş verin. Ben şu soğuk çorbayı yapıvereyim. Merci. Teşekkür ederim. Burada dükkanda yiyelim. Daha az sıkıntı verir burası. Vulu kalçalarını çingene arabasının duvarlarında asılı duran mandolinler gibi sallaya sallaya dar merdiveni tırmandı. Hanımını New Orleans'ın sıcağıyla kendi başına boğuşmak üzere yalnız bıraktı. Adam saat 7 haberlerini bekliyordu. Paris'in kararışını bir kere daha seyredecekti. Vulu merdivenin en üst basamağından seslendi. Eğer Bayan Pilsi ile o şişeyle hiçbir şey yapmıyorsa ne diye parfümcüler toplantısına katılmış? Cevap gelmedi. Ama Vulu yelpaze sallamasının kesilmiş olduğunu hissetti. Paris. Havuç maddi başarıyı simgeler. Vaat edilmiş genellikle hayali bir ödül. Havuç bir dilektir, bir yalan, bir rüyadır. O açıdan bakıldığında parfümde ortak bir yanı vardır. Ama pancar proleterdir. Anında hazırdır ve gösterişten uzak bir biçimde de ürkütücüdür. Pancar'ın bir parfümcüye getirdiği mesaj nedir? Ona o şık, özenti, seçkin tavırların artık sonunun geldiğini mi söyler? Daha doğal, dünyasal, doğrudan bir yaklaşımın kendisi için karlı olacağını mı ima eder? Bu pancar, bu amber, madencinin bu kanlı gözü, baykuşun deldiği bu elma, bir uyarı mıdır yoksa dostça bir öğüt müdür? Marcel Lefebvre, 23. kattaki odasının penceresinden dışarıya bakarken kafasında bu düşünceler dolaşıyordu. Marcel saatlerden beri durmaktaydı o pencerede, güneş tutulmasından beri. Marcel'in kuzeni ve benzeri Claude Lefebvre da güneş tutulmasını kendi odasının penceresinden seyretmişti. Claude aslında gerçekçi bir insan olmakla birlikte yine de duygulanmıştı. Paris zaten dramatik şeylere her zaman fazla yatkındı. Ama o sabah gün ışığı çarçabuk solmaya başladığında kent bir tiyatro dekoruna benzemişti. Fransızların bile yeteneklerinin ötesinde bir eser sergilenmek üzereydi sanki bu ürpertici dekorun önünde. O garip karanlık yoğunlaşırken ışık ve gölge dalgaları peş peşe karşıdaki katedral duvarını yalamaya koyuldu. Claude gökyüzüne baktığı zaman sefillerin sayfaları üzerine Salvador Dali tarafından boyalar sürülmüş olduğunu gördü. Güneş öyle yuvarlak, öyle cilalı ve siyahtı ki bir de üzerinde 8 rakamı olsa ne zamandır süre gelen bir yığın felsefi ve teolojik yakınmaları geçerli kılar. Biz dünyaların kozmik bilardo masasının neresinde oturmakta olduğumuzu kesin biçimde vurgulardı. Gümüş bir pırıltıydı. Abonuz bir tacın gerisinde kızarmış salyangoz lokması gibi görünüyordu. Claude heyecanla titremekte olduğunu hissetti. Hayranlık uyandıran 3 dakikanın sonunda kör edici elmas bir güneş kabuğu ayın karanlığı ardında belirince Claude binadaki diğer insanların alkışlamaya başladığını duydu. O da yumuşacık manikürlü ellerini yavaşça birbirine vurdu. Güneş görev başına dönmüştü. Ama her nedense kendisi hemen işinin başına dönmeyi istemiyordu. Bitişik odaya o şahane görünümü Marcel'le paylaşmaya gitti. Marcel anlardı onun bu sersemlemiş durumunu. Eğer güneş tutulmasının içinde neden bu kadar gerçek dışı duygular uyandırdığını bilecek bir tek kişi varsa o da Marcel olmalıydı. Bazılarına göre bir şey eğer kokmuyorsa Marcel Lefebvre o şeye ilgi göstermezdi. Ama Claude kuzenini daha yakından daha iyi tanırdı. Hem zaten başka insanların burnuna gelmeyen kokuları alabilmekte Marcel'in özel yeteneği olduğuna göre belki onun dünyasında bazı karakteristik kokular da var olabilirdi. Claude kumsaldaki o geceyi hatırladı. Marcel denizin dolunay günlerinde hilal günlerindekinden farklı olduğunu söylemişti. Daha gençtiler o zaman. Yaşları henüz 20'lerdeydi. Doğru hatırlıyorsa biraz da esrar çekmişlerdi. Belki o söz bir şaka da olabilirdi. Ama eğer şaka değilse, eğer ayla ilgili kokular varsa, belki güneşle ilgili olanları da vardı. Ya güneş tutulması kendine özgü bir koku titreşimi çıkarıyor da bunu hayvanlar algılayabiliyorlarsa? Ya bu işaretin analizi yapılabilirse? Aynı etki yeniden üretilebilirse, çoğaltılabilir bir şişeye konulabilirse, baş döndürücü parfüm demek ne demekti? Burnunu yaklaştıran herkes kendisinin şu andaki hali gibi serseme dönerdi. Claude şakaklarında bir zonklama duydu. Yüzünü buruşturdu. Zihni hiç alışkın değildi böyle uçarı hayallere. Marcel pencerenin önünde ayaktaydı. Hipnotize olmuş gibi bakıp duruyordu. Claude o anda kuzeninin hayallerini yarıda kesmek istemedi. Kendi odasına döndü. 16. Louis tarzındaki içki dolabının zarif biçimde gıcırdayan kapağını açtı. Bir şişe pernod aldı. Sekreteri içkinin su eklendikçe nasıl süt rengine dönüştüğüne baktı. Acaba güneş tutulmasının düşüncelerimi etkilemesi de buna mı benziyor diye meraklandı. Yoksa ters bir etki mi söz konusuydu? Birinci içkiyi yuttu, ikincisini yudumladı. Aradan bir saate yakın bir süre geçince de kalkıp kuzeninin odasına geçti. Marcel hala pencerenin önündeydi. Yalnız bu sefer yüzüne balina maskesini takmıştı. Öğleden sonra boyunca Marcel hep o pencerenin önünde durdu. Claude da içki içti. Saat 5'te sekreterler eve gidince Claude, pernottan kalanı alıp resepsiyoncunun masasına geçti. Orada oturunca yarı açık duran kapıdan Marcel'i görebiliyordu. Claude o sıra casusluk etmekte olduğunu şiddetle inkar ederdi elbette. Daha çok kuzenini iş ve aile bağlamından koruma amacına yönelikti bu yaptığı. Gerçekten de Claude'un babası Marcel'in amcası ihtiyar Luc Lefebvre şahsen istemişti Claude'dan Marcel'e göz kulak olmasını. Bu sorumluluğu şirketin başkanı olarak o yüklenmişti. Claude'un sırtına tahta kurusunun tekidir o demişti Luc. Ama sen onun güven içinde yaşayan mutlu bir tahta kurusu olmasını sağlayacaksın. Claude aslında Marcel'in böceğe benzediğinden pek emin değildi. Mutlu olduğundan ise o kadar bile emin değildi. Ama onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapmaya her zaman hazırdı. Son zamanlarda Marcel Lefebvre şirketinin gidişatı konusunda pek eleştirici bir tutum benimsemişti. Marcel parfümcüydü. İnanırdı parfüme. Kolonya, losyon, banyo yağları gibi mallara da bir itirazı yoktu. Alt tarafı onlar da sulandırılmış parfüm sayılırdı. Kendisi ve asistanları tarafından geliştirilen kokuların sabun, pudra, vücut losyonu, el kremi ve şampuan gibi maddelerin zenginleştirilmesi amacıyla kullanılmasına da karşı çıkmıyordu. Ama deodorant kelimesinden nefret ediyordu. Bir keresinde yönetim kurulu toplantısı sırasında Lefebvre'ın pazarlamaya hazırladığı terlemeye karşı deodorantı kurul üyelerinden birine zorla yedirmeye kalkışmıştı. Kollarına sarılıp durdurmak zorunda kalmışlardı onu ama o olay bu son gösterdiği tepkinin yanında yine de sönük kalırdı. Yeni pazarlanacak bir tuvalet kağıdına sıkılacak parfümü Lefebvre'ın yapacağını duyunca iyice çileden çıkmıştı. Claude ona aroma kimya sanayine hoş geldin demişti. Artık eksiksiz bir koku şirketiyiz. Marcel ise ona fabrika olduk diye karşılık vermişti. Sesinde öyle bir yoğun tiksinti vardı ki fırladığı gibi Louvre'a gitmiş, orada büyük sanatın kokusu onu sakinleştirmişti. O sırada Hieronymus Bosch'un bir tablosunun önünde bulmuştu kendini. Resimde ufak tefek bir insan bir buket çiçeği bir başka insanın kıç deliğine zorla sokuyordu. Marcel bunu görünce avaz avaz bağırmaya başladı. Kullanılmış araba satan itlere kıçlarını benim parfümümle sildirtmem. Müze güvenlik görevlileri onu yaka paça sokağa atmışlardı. Kısa süre sonra Lefebvre artık temizleyicilere, dezenfektancılara, mobilya cilalarına, tekstil sanayine, mektup kağıtçılarına, lastik bant imal edenlere, köpek balığı kovma ilacı üretenlere, kazı ve kokla, türü bebek kitabı basanlara da koku ham maddesi vermeye başladı. Claude Lelouch, kamuya açık binaların ve metroların güzel kokmasını sağlamak amacıyla hazırlanan spreyleri piyasaya sunarken, Marcel ortalığı ucuz kokuya boğdunuz diye isyan edip vapura bindiği gibi Tahiti'ye gitmişti. Bir yıl sonra geri döndü. Onu sorgusuz sualsiz can ve yürekten kabul ettiler. Çünkü tavşan burun yanlarında olmadıkça gerçekten fabrikadan farkları kalmazdı. Marcel'e tavşan denmesi cinsel alışkanlıklarından ötürü değildi. Her pazar kiliseye giden dindar vatandaşlar nasıl hafta içinde yalan dolanla yaşarsa, Marcel de cumartesi geceleri bir genelevi hiç atlamaksızın ziyaret eder, sonra diğer 6 gece boyunca seks konusunu tümüyle unutmayı başarırdı. Son zamanlarda Amerika'da yapılan bir parfümcüler toplantısındaki rastlantı hariç, profesyonel olmayan hiçbir kadınla cinsel ilişkisi olmamıştı. Yo, onun takma adı burnundan ileri geliyordu. Tavşanların 100 milyon koku alma siniri olduğu hesaplanmaktaydı. Burnunu durmadan kıpırdatıp durması boşuna değildi. O burun sürekli olarak dalgalanan bir aromatik fırtınanın uyarıları altındaydı. Marcel Tavşan, Lefevre'da belki biraz abartılı olarak beyaz kuyruklu tavşan Peter'ın insan karşıtı olarak tanınırdı. Lefevre laboratuvarlarında spektrometreler, sıvı gaz kromatografları, nükleer manyetik tarayıcılar ve başka cihazlar vardı. Hepsi hızlı ve dakik cihazlardı. Aromatik maddelerin analizini yapar, onları denerlerdi. Ama bir kokunun değeri buruna yaptığı etkiyle ölçüldüğünden, bilimsel araç ve gereçler son denemeyi yapan canlı hücreli burnun yerini asla alamazdı. Marcel'in burnunun meslekteki en üstün burun olduğu da herkes tarafından kabul edilmekteydi. Peru'dan gemiyle gelen balsam macunu fazla yağmur mu almış, Madagaskar'ın ihmalkar tüccarları ilank ilank yağında yine hile mi yapmış, yoksa sentetik geranoilde bir kusur mu var hemen anlardı. Ama o burnun en büyük yeteneği yeni parfümler yaratabilecek düzenlemeleri ve bileşimleri yakalamaktı. Katalitik bir lazer gibi çalışır, bir melekşenin içinde habersiz uyuklayan ihtirası okside eder, portakal kabuğunda hapis kalmış ticaret rüzgarlarını serbest bırakırdı. Bir sandal ağacı parçasının katmanları arasında kaç kelebeğin erimiş olduğunu, her birinin adını bilir, onları birer birer zengin misk evlatlarıyla evlendirirdi. Aromatik kimyasal maddeler ve koku bileşimleri imalatçısı olarak Lefevre, dünyanın en başta gelen 20 kuruluşu arasındaydı. Güzel parfümlerin yapıcısı olarak ise en başta gelen 5 taneden biriydi. Onları o düzeyde tutan tavşan Marcel'di. 7 saatten beri o pencereden dışarıya bakıp duran Marcel, Allah kahretsin, ister duygulu sanatçı olsun, ister olmasın, ister şımartılmış tahta kurusu olsun, ister olmasın, güneş tutulması ister mistik olsun, ister olmasın, artık birinin ona dur demesi lazımdı. Özür dilerim tavşan, seni korkutmak istemedim ama korkarım o perdelere dolanacaksın yakında. Perdemi, yani şu perdeleri mi diyorsun, ne saçma. Bu aksi tutum özellikle de balina maskesinin ardından gelince hiç de hoşa gidecek gibi değildi. Ama Claude en azından dış görünüşte aldırmıyormuş gibi davrandı. Her neyse dedi, ben durmadan içki içtim. Bu güneş tutulması neden oldu? Ne kadar gerçek dışına çekiyordu insanı değil mi? Seni de titretmedi mi? Alıp başka bir gezegene götürmedi mi? Kahverengi gözlerini maviye çevirmedi mi? Balina kafa başını salladı. Pencerenin önünde bunları mı düşünüyordun? Marcel düşüncelerini açmaya cesaret edemedi. Claude içeriye girdiği sıra kendisinin havuçlarla pancarları düşünmekte olduğunu söyleyemedi. Çünkü Claude ne kadar sarhoş olursa olsun, ne yapıp yapıp o zerzevatları kendisine takma adıyla birleştirir, tavşanlarla ilgili kötü bir şaka patlatırdı. Bu yüzden Marcel, hayır ben parfümleri düşünüyordum dedi. Marcel'in daimi tutkusu dikkate alınırsa bu da pek büyük bir yalan sayılmazdı. Bir de Volo vardı kafamda. Şimdi anlaşıldı dedi Claude. Biliyor musun, kadınların açtığı yarayı tedavi etmenin yolu yok gibidir. Hani onun ülkesinde bir söz vardır. İnsanın gerisini kaşıması, yüreğini kaşımasından çok daha kolaydır derler. Beni yanlış anladın. Dur bakayım. Sarhoş bir kafanın bile anlayabileceği biçimde ifade edebilecek miyim? Son bir ayın büyük kısmını mutfakta, yeni dalga adını verdiğimiz kokuyu geliştirmekle geçirdim. Yeni dalganın ardında yatan düşünceyi biliyorsundur. Diyoruz ki birçokları için nostalji artık ölmek üzere. Daha basit, daha dürüst, daha doğal olduğu rivayet edilen bir geçmişe duyulan özlem artık bayatlıyor. Kentlerde kalabalık bir kesimi oluşturan varlıklı profesyonel sınıf, o tatlı, baygın, kadınsı, oryantal kokuları, yani hippilerin 1960'larda insanlara sevdirdiği kokuları reddettikleri gibi. O temiz meyvemsi, otumsu, sağlıklı kokuları da, yani 70'lerin kokularını da reddeder oldu. Bu avantgard kimseler için ve sonradan onlara katılacak olanlar için Lefevre şimdi yeni dalgayı geliştiriyor. Gerçek anlamda modern bir koku, keskin, sivri, kendini kabul ettiren, kadın erkek herkesin kullanacağı, kentli, romantik olmayan, esrarengiz olmayan, serin, hafif, kibar, tümüyle sentetik. Bunların hepsini biliyorum Marcel. Ama bilmediğim bu kokuyu ne kadar can sıkıcı, dolayısıyla da korkutucu bulduğum. Dün gece yastığıma yeni dalga sürüp uyudum. Gördüğüm rüyalar hep totaliter kabuslar oldu. Koku çirkin değil, çekici bile. Ama onu denediğim zaman sanki burnuma faşizmin o pis buharları geliyormuş gibi hissediyorum. Öf tavşan, ha ha. Şaka yapmıyorum. Marcel balina maskesini çıkardı, ifadesi ciddiydi. Gerçekten şaka değil dedi tekrar. Ama eminim ki ben yeni dalgayı kokladığım zaman sanki denetimi, konformizmi, hükümranlığı kokluyorum. Dediğim gibi çekici yanları da olmasına rağmen, o halde konformizmde konforlu bir yan vardır. Denetimde güvenlik vardır. Bunlar da çekici şeylerdir. Hükmetmekte bir heyecan vardır. Ayrıca hepimiz gizliden gizliye şiddete ilgi duyarız. Şiddetli bir parfüm ha? Ha ha, hani bir Amerikan tıraş losyonu vardı hatırlıyor musun? Haykara temiydi. Eğer bu yeni dalgaya biraz da deri esintisi eklersem önümdeki tuvale bir nazinin kokusal silüetini çizeceğim neredeyse Claude. Bu kelime Claude'u sarstı. Birden ürperdi. Lefevre kuzenler, naziler Paris'i işgal ettiği sırada küçük çocuktular. Ama yetişkin biri çocukluğunda bir kemiğinin kırılışını nasıl hatırlarsa onlar da nazileri öyle hatırlıyorlardı. O iğrenç çatırtıyı, o acıyı, o korkuyu, o hüznü, kanların birden akmasını, insanın birden peri masallarındaki cadılara benzemesini, belleklerinde bir yaraydı o. Uzaktaki kumlarda canavar çizmelerin çıkardığı bir ayak sesiydi. Yeni dalga ilginç bir parfüm diye devam etti Marcel. Ama ben yavaş yavaş ondan nefret etmeye başlıyorum. Yaratacağı sonuçlardan da korkuyorum. Bu yüzden bugün ham maddeleri düşündüm. Güneş tutulması bana parfümcünün henüz el atmadığı bir takım güçlü ve esrarengiz doğal varlıkları düşündürdü. Doğal ham maddeler azaldıkça, pahalandıkça bizler sentetiklere döndük. Ama dünyanın çeşitli yörelerinde henüz hiç incelemediğimiz pek çok, belki yüzlerce ham madde var. Amazon vadisini düşün, okyanusu düşün Tanrı aşkına. Sonra tarih var. Geçmiş zamanda duyulan aşk çok yakın geçmişe yönelik. 50 yıl ya da pehpeh 100 yıl öncesine. Ama ya 5000 yıl öncesinin kokuları? Acaba onlar bizim sandığımız kadar ilkel, ham ve basit miydi? Tarih, ya hele bir de tarih öncesi?